Ayrım 5.
Ne gereği var? Her şey bunca ölü ve cansızken yorulmaya değmez. Şimşekler çakmıyor artık. Gökten yıldızlar yağmıyor. Bizim yaşımızda herkes aynı durumda değil mi zaten? Bir tek biz mi böyleyiz yani? Şu var ki kimse açık vermeye yanaşmıyor. Herkes harika bir cinsel yaşamı varmış pozunda. Ama yoksunluklar duruşlarda, davranışlarda dile yansıyor. Gerginliklerle, gereksiz öfkelerle, kabalıklarla, küfürlerle, fıkralarla, şakalarla, ayrı ayrı erkek ve kadın sohbetlerine basıyor damgasını. Birlikte oturuyor, çekirdek yiyerek uzun saatler boyunca televizyona bakıyoruz. Gene de o büsbütün vazgeçmiyor. Küserek, kınayarak, özendirerek zorla bir yerlere sürüklüyor beni. Bulunduğumuz çevrede küçük geziler yapıyoruz. Sen ister gel, ister gelme. Ben gideceğim diyor. Tamam git, istediğin gibi gez. Ama sen de gelirsen sevinirim. Benim hiç halim yok inan. Yoruluyorum. Git sen git. Ne işin var senin? Yalan rüzgarını mı seyredeceksin? Nereden çıkarıyorsun şimdi? Gittiğimiz gördüğümüz yerler. İstersen Asos'a gidelim. Sen karar ver. Ne var Asos'ta? Hiçbir şey yok. 40 kere gördük. Pekala. Cunda'da oturup kalamar ve papalina yiyerek rakı içeceğim ben. Tamam. Erken döneceğiz ama. Belli olmaz. Böyle geleceksen hiç gelme daha iyi. Geliyorum dedim ya. Her yer biraz eksik. Tatsız. Kaz Dağı'na çıkıyoruz. O arkadaşlarıyla yürüyor. Ben traktörün arkasındayım. Dere yataklarından koca koca taşların üstünden geçiyoruz tarsılarak. Parlak, serin, dupduru havayı içime çekiyorum. Nerede bulunduğundan pek emin değilim. Bir kayanın üstünden havalanan kuşları gözden kayboluncaya kadar izliyorum dalgınlıkla. Dönüş yolunda Körfez'e tepeden bakan çam ağaçları arasındaki bir Türkmen köyü mezarlığını çok beğeniyorum. Ve eşime öldüğümde oraya gömülmek istediğimi söylüyorum. Denize doğru alçalmakta olan güneşin ağaçlar arasından görünüşünü izlerken ölümü düşünüyorum çünkü. O güzelliği hem görüyor hem de görmüyorum. Doğaya kayıtsızım. Doğanın şaşırtıcı uyumu eskisi gibi heyecanlandırmıyor, duygulandırmıyor beni. Her şey olması gerektiği gibi ve olağanüstü bir yanı yok işte. Doğanın yüreğindeyim ama hiçbir yerde değilim. Mutluyum belki ama bir o kadar da üzgün. Okuduğum güzel kitaplar kıskançlık uyandırıyor bende. Ne zaman yazmaya oturacağım? Peki ama hazır mıyım? Gerçekten yazmak istiyor muyum diye soruyorum kendime. Hem evet hem de hayır yanıtım. Hem şiddetle istiyor ve özlüyor hem de çok korkuyorum. Umutsuzluğumun nedeni içimdeki durgunluk. Heyecanımı, atılım gücümü, savrulma yeteneğimi tümüyle kaybetmiş gibiyim. Benliğim iyi değil. Yazıya dönüştürülecek enerjim yok. Yazmaya tasarladıklarımın hepsi gereksiz, yetersiz ve eskimiş buluyorum. Kendimden kopuk, uzağım. Ne yazabilirim ki? Başka duygular da var kuşkusuz. Yıllar boyunca aralıksız yazdığımı, o süreçte mutsuzluklarla boğuştuğumu düşünüyorum. Yazarken gönüllü olarak bir hücreye kapanıyor insan. Kendi kendisinin tutsağı oluyor. Buna katlanacak gücüm yok henüz. Ama her şey böyle birdenbire elimden alındıktan sonra yapabileceğim daha iyi bir şey var mı? Mutsuzluk bile bu amansız boşluktan daha iyi değil mi? Bilmiyorum. Ve yaşamımdaki birçok şey olduğu gibi yazmaya oturmayı da erteliyorum. Belki daha sonra bir gün kendiliğinden. Neden hiçbir şey hoşnut etmiyor seni diye soruyor eşim. Birlikteliğimiz boyunca bana defalarca sorduğu bir soru bu. Ama bu kez biraz daha farklı. Eleştirel değil sesinin tonu. Çaresiz. Ne yapabilirim senin için demek istiyor. Hiçbir şey. Menopozun tek olumlu yanı artık başımın ağrımaması. 10 uzun yıl boyunca migren ağrıları çektim. Gerekli her türlü araştırma yapılmış olmasına karşın somut bir neden bulunamadı. Sonuçta psikiyatri bölümlerine aktarıldım hep. Ameliyatımdan önceki dönemde iyice sıklaşmış ve gittikçe şiddetlenerek tekrarlar olmuştu migrenim. Kötü bir atak sırasında gittiğim hastanenin acil servisindeki nöbetçi doktor benimle ilgilenmiş ve migrenimin büyük olasılıkla hormon dengeleriyle ilintili olabileceğini, ama bunu kanıtlamanın uzun süreceğini, zaten bir süre sonra menopoza gireceğimden bu çabaya zaman ve gerek olmadığını söylemişti. Menopoz döneminde migrenden kurtulma şansım çok yüksekti. Doktorun söyledikleri doğru çıktı. Ameliyattan bir süre sonra daha önce ağrıya bahane olan gerginlik, birkaç kadeh içki, yazı yorgunluğu ya da başımı üşütme gibi durumlardan etkilenmemeye başladım. Hayatımı cehenneme çeviren migrenden kurtulmuş olduğuma inanamıyordum. Artık başı ağrımayan bir insan olmanın sevinci, menopozun ilk aylarında sıkıntılarımı sabırla kabul etmeme yardımcı oldu. Ama sonra bu yeni duruma da alıştım. O da olağanlaştı. Tatil dönüşü, galerideki işim yeniden yoğunlaşıyor. Yeni sergilerin hazırlığı yapılıyor. Afiş, davetiye, yazışmalar ve diğer ayrıntılar zamanımı alıyor. Egzersizlerimi savsaklıyorum. Fazla ayakta kalıyor, az ve kötü uyuyorum. Kimi günler yataktan çıkmak gelmiyor içimden. Yorgunum. Tüketici bir bitkinlik var üzerimde. Yürüyebileceğim yollarda bile taksiye biniyorum. Dizlerim ağrımaya başlıyor. Diz eklemlerim kızarıp şişiyor. Çöktüğüm zaman yerden kalkamıyorum. Oğlum ve eşim kollarıma girerek yeniden ayağa kaldırıyorlar beni. Merdivenlerde zorlanıyor. Yaşlı kadınlar gibi ağır ağır duvarlara tutunarak inip çıkıyorum. Kız kardeşim bacaklarıma ne olduğunu soruyor bir gün. Ne olmuş ki? Eğrilmiş gibi görünüyorlar da. Aynalar ve kocam doğruluyorlar bu dikkati. Bu kadarı da fazla artık. Ankara'da yaşayan bir spor hekimi, öteki ortodist, iki arkadaşıyla konuşuyor eşim. Onların belirlenenlerin periyoz reaksiyonu olduğunu söylüyorlar. Sorun şu, kemikle kemik zar arasındaki sıvı, östrojen yoksunluğu nedeniyle çekiliyor ya da azalıyor. Kemik zarı esnekliği yitirip kabarıyor. Ameliyatımı yapan doktoru görmeye gidiyorum. Bütün bu sorunlarımı dinledikten sonra hormon almaya gereksinim olduğunu söylüyor. Kanser derneğindeki doktorumun buna karşı çıktığını aktarıyorum. Ama östrojeni progesteronla birlikte kullanacaksınız. Bunun hiçbir riski yok. Hormon almadıkça sıkıntılarını sürecek çünkü diyor. Kemik yorgunluğumu ölçtürmemi öğütlüyor. Vitamin almamın da yararı olacak. Reçeteme 2 ayrı ilaç yazıyor. İlk 12 gün östrojen derecelerini tek başına alacağım. Daha sonra ise progesterojenle birlikte. Hiçbir reçetenin insanı cennete taşımayacağını, vaat edilen özgürlüğe kavuşturamayacağını, yeniden rahatlatamayacağını biliyorum. Gençlik iksiri henüz bulunamadı. Ama insan kendini birdenbire büyük bir yıkım içinde bulduğunda, bedeninin ona ihanet ettiği duygusu içine giriyor ve tepki duyuyor. Ben bedenimle olabildiğince barışık yaşamak istiyorum oysa. İyimser, sağlıklı ve rahat olmak, bu eşikten öteki tarafa sürünerek değil, yavaşça, başarılı bir biçimde geçmek istiyorum. Bu noktada yardıma gereksinmem var. Östrojen almaya başlıyorum. Zamanın ruhlarına ve bedenlerine pek ilişmediğine inanan kadınlara şaşıyorum. Son bir atılımla boşa geçmiş hayatlarını kurtardıklarını söyleyenler, kendilerini hiç bu kadar genç ve istekli hissetmediklerini kanıtlamaya çalışanlar, hatta gerçek aşkı bu dönemde bulduklarından dem vuranlar var. Olabilir. Benimki çok kişisel, çok ayrıksı ve yıkıcı bir menopoz demek ki. Kadınların bu geçişi sosyal konumlarına, yaşam pratiklerine ve bilinç düzeylerine göre yaşadıkları söyleniyor. Değişik tepkiler vermeleri doğal bu yüzden. Ekmek kavgasının baskın çıktığı yerde yaşlanmanın, kamburlaşmanın, eklem ağrılarının daha az önemi olmalı. Ayrıca sigorta hastanelerindeki yoğunluk ve kargaşa içinde menopoz sıkıntılarına doğru tanılar konduğunu kim ileri sürebilir? Ama öte yandan neden yaşadıklarım yalnızca bana özgü olsun ki diye düşünüyorum. Her birimizin hayatı insan çoğunluğunun yaşadıklarından oluşuyor. Aynı engellere takılıyoruz. Benzer yerlerde tıkanıyor soluğumuz. Az çok aynı biçimde savaşıyor ya da teslim oluyoruz. Birileri gizleniyor. Güzelliklerinden başka yatırımları olmayan kadınları düşünüyorum. Özellikle onlar için bu dönemin ne kadar dayanılmaz olabileceğini, dış görünümünden başka hiçbir şey olmadığını ve bu parlak kabuğun kuruyup dökülmekte olduğunu fark ettiklerinde hayatları nasıl da acıklı ve zor bir hale gelecek. Bu bir roman konusu olabilir diye kuruyorum. Belki ileride anlatırım bunu. Ama neden ileride, neden şimdi değil? Ölümle yüz yüze geldiğimde doktora, yapmak istediğim o kadar çok şey var ki daha demiştim. Ne yapmak istiyordum, neler de yapabilmek için hayatta olmak istediklerim. Henüz bilmiyorum. Yazmanın dışında ne olabilir, hiç bilmiyorum. Ama eğer bir şeyler yazacaksam, önce yakınıp duran bedenimi onarmalıyım. Düşünmek ve üretebilmek için sağlıklı ve eksiksiz işleyen bir fizik yapım olmalı. Bir masanın başında saatlerce oturabilmek için çok güçlü olmak gerekir. Dayanıklılık ister yazmak. Bordo rengi dereceler yutuyorum aksatmadan. Ne gereği var diyor bir arkadaşım. Ben hormon almıyorum. Kadın bitiyor. Doğa kuralı bu. Ne diye zorlamalı? Bu yaşta her şeyden vazgeçmem gerektiğini mi söylüyorsun? Biraz abartıyorsun. 35 yaşında menopoza girenler var. İlk dönemki sıkıntıları atlattıktan sonra rahat edersin. Biz erkeklerden farklıyız. Kadınlık yazgısı çilelerle özdeş sayılıyor hala. Kadın belleği, kayıplar ve yitimler olarak anılarıyla dolu. Öyle bir bellek ki bu, öncelikle kadınlar birbirinin kişisel bütünlüğüne ve yaşama zevkine sahip çıkmada kıskanç ve acımasızlar. Yazgına sessizce katlan ve ağır ol. Gözleriyle bakıyorlar hemcinslerine. Her yaşın bir güzelliği vardır. Örgü ör, torunlarını sev, çiçek yetiştir, ölümünü bekle. Ne zaman torun sahibi olacağım? Özlüyor muyum bunu? Hayır. Beni pek ilgilendirmiyor bu konu. Torun bakacağımı, küçük çocuklara bekçilik edebileceğimi hiç sanmıyorum. Bu alandaki deneyimlerimi bir daha anımsamamak üzere unuttum. Genç kızken bile yaşıtlarımın tersine ileride çocuk sahibi olmayı hiç düşünmüyordum. Analık bana büyük bir bağımlılık, altından kalkılması güç bir görev olarak görünüyordu. Ne yapmak istediğimi pek iyi bilmiyordum. Ama dünyaya getireceğim çocukların, hayatın bana sunacağı olanakları elimden alacaklarını, beni kayıtsız, koşulsuz bağlayacaklarını sezinliyordum. Bu o yaş için sürekli bir bilinç durumu. Ama aynı zamanda bencillikti. Sonra değiştirdim düşüncelerimi. Çocuklarımın babalarını sevdim ve hayatla ilgili görüşlerimi hem de çocuk sahibi olma konusundaki duygularımı bir dönem için onunkilere uydurdum. Çocuklarımı sevinçle karşıladım ve derin bir bağlılıkla varlığıma kattım. Onları ilk gördüğüm an hayatımın bundan böyle yalnızca bana ait olmayacağını anlamıştım. Ama anne olmanın doyumunu ve mutluluğunu hep duydum. Kaygılarımın başlıca kaynağı ve yaşama güdümü ayakta tutan en önemli etken oldu çocuklarım. Varlıklarının beni durduğum yerde kalmaya, adımlarımı sakınarak atmaya zorladığı da oldu. Bundan yakınamam. Hiçbir zaman kusursuz bir anne olamadım çünkü. Ama nedir kusursuzluk? Kime göre? Genel geçer ölçüler içinde kusursuz olmadım hiç. Kusursuz olmak istemedim. Kendimi hiçbir zaman kusursuz hissetmedim. Tersine, kusurlu olmaktan hoşnutluk duyduğumu bile söyleyebilirim. Kusursuz insanları hiçbir zaman yakın bulmadım kendime. Ürktüm onlardan, kaçtım. Kusursuzlukla bir kendini beğenmişlik, durağanlık, değişmezlik vardı. Bir tür kütlük, donup kalmışlık, hayata karşı fazla donanımlı hal. Oysa gençliğimin itici gücü beni savuruyor, isteklerimin kuralları ikincil kılan şiddeti bilmeden kendimi geliştirme çabamı destekleyip duruyordu. Yaşadıkça dünyanın öğretilenlerden farklı olduğunu kavradım. Ve kendim için gerekli bulduğum her şeyi başkalarının değer ölçülerinin dışında tutmaya çalıştım. Böylece birçoklarınca kusurlu sayılmaktan korkmamaya ve aykırı seçimlerimden daha az rahatsızlık duymaya alıştım zamanla. İnançlarıma ve inançsızlıklarıma tutkuyla, hoşgörülü bir kabulle sahip çıkma bilincine erdim. Hiçbir zaman geriye bakmadığımı söyleyemem. Büyük dönüşler, yanlışlar yaptım, kaymalar yaşadım. Bunların iyiliğini, kötülüğünü tartamam şimdi. Ama kendi serüvenim boyunca yeterince evcilleşmemiş ve insan olarak hak ettiğime inandıklarımdan daha azına razı olmamış olmak doğru görünüyor bana. Bütün aşklarım her şeyden önce hayatımı değiştirme isteğinden doğdu. Belki de aşk budur. Köklü, sarsıcı, dönüştürücü, kesin bir değişim talebi. Bu talep benim dışımdaki insanlarca, aşık olduğum erkeklerce ne ölçüde algılandı bilemiyorum. Hayatıma karışmış erkeklerin çoğu aynı hamurdandı çünkü. Onların hepsi kafamda sevilecek erkek imgesini uydurmuş olduğum, şaşılacak derecede birbirlerine benzeyen insanlardı. Kendi gerçeğimi onlara anlatma çabası içine girdiğimde, kalıplar içine sıkıştığımı, zorlandığımı anımsıyorum. Ben tepeden tırnağa içtenlik ve romantizmle adanmaya koşullanmıştım. Onlar da erkek geleneklerine uygun yetişmiş, düş gücü sınırlı, kararsız ve korkaktılar. Mutsuz olduğumda düzenimi değiştirme çabası içine girmem. Hem erkekleri hem de çevremdeki kadınları ürküttü. Yalnız bir kadın olarak yaşamayı yeğlediğim dönemlerde en yakın kadın arkadaşlarımı kaybettim önce. Beni bekçiliğini yaptıkları düzeni bozabilecek bir tehlike olarak gördüler. Bu yüzden ayrılıklardan duyduğum acıdan daha fazlasını çektim. Ve kadınlık bilincinin zavallı tarihine öfkelendim. Başarısızlıkla bitmiş evlilik ya da birlikteliklerden duyduğum gizli utanca karşın inatla dik tutmaya çalıştım başımı. İnsanların gözlerinin içine bakmaya çalıştım konuşurken. Hormon haplarımı aksatmadan alıyorum ve bir ay kadar sonra kendimi daha iyi hissetmeye başlıyorum. Dizlerim giderek güçleniyor. Yeniden canlı ve çekici olduğuma inanmaya başlıyorum. Beğenilmeyi, hoş görünmeyi eskisinden daha çok önemsiyorum. Kullandığım ilaçların günleri tek tek saymayı gerektirmesi, bu yüzden sıraya şaşırmamak için takvime işaretlemek zorunda oluşum pratik değil. Kimi zaman unutuyorum ama yakınacak durumda değilim. Kemik yorgunluğumu ölçtürüyorum. Henüz tehlike yok, sınırdayım. Hormon ve kalsiyum kullandığım sürece burada kalabilirim. Yeni, şık giysiler alıyorum kendime. Saçlarımın rengini biraz açıyorum. Henüz genç sayılırım ama aşk acılarından ve bütün öteki dağılmalardan kurtulmuş bulunuyorum. Bu bir tür üstünlük gibi görünüyor bana. Şimdi karşılaştığım bir erkekle aramda neler geçebileceğini, onun da bana 5 dakika, 2 saat, 10 gün ya da 3 ay sonra neler söyleyebileceğini çok iyi biliyorum. Aşk yok artık. Bu yorgunluğa değmez. Flört belki. Belli belirsiz, beğendiğim ve beni beğendiğini bildiğim birine iyi veya güzel görünme zevki. Huysuz değilim artık. Keyifsiz ve isteksiz değilim. O nedensiz ama yakıcı acıyı duymuyorum. O boğucu panik duygusu yok içimde. Başıma geleni daha iyi değerlendiriyorum. Kaçınılmaz, geriye dönüşsüz bir durum değil bu. Tanrısal, karşı konulmaz bir hiçleşme yasası değil. Ekim başında eşimle birlikte Paris'e gidiyoruz. Kıran Resimleri adlı öykü kitabım yaz başında Fransızca yayımlandı. İki kitap evinde imza günü ve bir radyo konuşması ile birkaç söyleşi düzenlenmiş. Heyecanlıyım. Her şey güzel görünüyor gözüme. Paris'in merkezinde bize ayrılmış küçük bir evde kalıyoruz. Ve 4 yıl önceki gelişimizde gezemediğimiz her yeri geziyoruz. At kestaneleri hala yemyeşil. Hava ılık ve tatlı. 8 gün boyunca hep ayaktayız. Kitabım burada okunmuş ve çok iyi eleştiriler almış. İmza günüm çok kalabalık. Değişik insanlar geliyor. Orta Doğu Enstitüsü'nde çalışan ve Türkçe bilen bir Fransız çift, gazeteciler, ressamlar, işçiler, genç kadınlar, çevirmenim Ali Terzioğlu sonraki günlerde de yalnız bırakmıyor bizi. Uluslararası bir sanat fuarı var. FIAC. Bu bir şölen. Tamamını hızla dolaşmamız 2 gün sürüyor. Paris dışında şampanya üretim merkezinin kilometrelerce uzanan eski taş mahzenlerinde geziniyoruz. Ama ayaklarım dayanmıyor bu tempoya. Artık yürümekte zorlanıyorum. Bileklerimde bandajlar var. Başka bir ortam, yeni bir yer, yeni bir yatak. Bütün yorgunluklara karşı geri gelen cinsel istek. Bu potansiyeli yitirmemiş olduğumu, onun hala içimde bir yerlerde durduğunu, varlığını sürdürmekte olduğunu görmek çok sevindirici. Bütün sorun bu muydu diye soruyorum kendime. O yoksulluğu, cinsiyetsizliğe sürgün edilmeyi doğuran şey, şu östrojen denen nesnenin yokluğu muydu? Dönüşte uçakta gazeteyi açıyorum ve Doktor T'nin kocaman bir fotoğrafıyla yüz yüze geliyorum. Mavi gözleri uzaklara, bilinmez bir yere bakıyorum. Uzmanlık sınavlarına hazırlandığı günlerde, yorgun argın galeriye geldiğinde baktığı gibi. Anestezide kullanılan bir ilaçla canına kıymış. 27 yaşındaymış. Ölmeden hemen önce bir arkadaşına telefon etmiş ve kurtarılmayı istemiş. Yetişememişler. İnanmamazlıkla birkaç kez okuyorum yazılanları. Ameliyat masasından ona uzattığı belimi sıcacık avucunun içinde duyuyorum. Galeri merdivenlerinden sessizce spor pabuçlarının üstünde çevik ve ince gülümseyerek inişini anımsıyorum. Neden diye soruyorum. Neden? Her şeyi denemiş miydin? Her şeyin tadına bakmış mıydın? Ne istediğine ya da artık istemediğine nasıl karar verdin? Arkanda ele gelir hiçbir ipucu bırakmadan nasıl koptun yaşamdan? Kimseye tek söz etmeden, gülümseyişin ardına dikkatle gizlenerek hangi acıyı çoğalttın durdun içinde? Onun sarışın imgesi eskisinden daha canlı, daha derin bir kavrayış ve daha yoğun bir sevgiyle gözümün önünde duruyor. Konuşurken ellerini kullanışı, ses tonu, yaşarken olduğundan daha gerçek sanki. Ama güzel, kendine emin, kararlı görüntüsünün arka fonu bomboş ve karanlık. Bu boşlukta onu kucaklayıp avutmak isteğim ne büyük boşunalık. Ağlıyorum ve yalnızca bu anın acısını duymuyorum. Bütün yitirme anlarının, bütün yitirme deneyimlerimin iç içe geçmiş, dayanılmaz umarsızlığını yeniden yaşıyorum. Ama o güzellikler benim içimde yaratılmamıştı. Benim değildi, ödünç verilmişti bana. Ben küçücük bir parçasının tadına baktım yalnızca. Natalie Sartre, çocukluk. Annem öldüğünde 11 yaşındaydım. Onunla ilgili anılarım sınırlıymış gibi geliyor bana. Belleksiz dönemimi çıkarırsam, birlikte yaşadığımız süreden geriye yalnızca 7 yıl kalıyor çünkü. Sonraları aslında annem hiç olmamış gibi ben onunla ilgili öyküler uydurmuşum, yanılsamasına kapıldığım zamanlar da oldu. Gerçekte oldukça iyi anımsıyorum annemi ve kişiliğinin belirgin yanları üzerinde doğruya yakın yargılara vardığımı sanıyorum. Babamdan 2 yıl sonra annemin de ölümü bir dönüm noktasıydı benim için. Büyük bir talihsizliğe uğradığımı ve birdenbire büyüdüğümü fark ettiğim bir yol ayrımı. Yoksunluğum ne kadar büyük olursa olsun yeni bir bilinç yarattı bende ölüm. Artık tek başımayım. Kalabalığın içinde bundan böyle beni kollama görevini üstlenmiş olanların yanı başında bile. Çocukların kaçınılmazı kabullenmek konusunda üstün bir yetenekleri vardır. Kayıplarının büyüklüğünü kavrayabilecek yaşa gelinceye kadar karşılaştıkları acılarının boyutlarını ve şiddetini anlayamazlar. İçinde bulundukları durumun büsbütün o anı, o günü kapsamaz. O günün anlamı yoktur uygulamada. Asıl acı o günden sonra kazandığı süreklilik ve yaptığı yıkımla belir çocuk yaşamlarında. Bir yere ait olmama, hep başka biçimlere girmiş eksiklik duyguları, yapıdaki gedik tuğlayı arayıp durma, kendi kendine zarar verme eğilimleri. Boşluk ve o boşluğu başarılarla sürekli daha çoğunlarandığı sevgilerle onarma isteği. Bende böyle oldu. Ben annemi 40 yaşıma vardıktan sonra bilinçle ve daha çok özler oldum. Bir zamanlar bir annem olduğunu ve onsuz koca bir hayat geçirmiş olmanın ne büyük eksiklik olduğunu çok geç kavradım. Öldüğü gün dökmediğim gözyaşlarının içimde bir yerlerde derin bir su oluşturduğunu yeni anladım. Kişilik olarak annemden neler almış olabileceğimi çok iyi bilmiyorum. Parasal konulardaki savrukluğumun, inatçılığımın, yani kafamın dikine gitmemin ondan geldiğini söylerdi halam. Şu var ki benim yaşamını örnek alabileceğim bir annem olmadı. Bursa'da lodosun tozu dumana kattığı, kiremitleri uçurduğu bir Ocak günü öldü. 37 yaşındaydı. Biricik sevgilisini, babamı kaybetmiş, 3 çocukla ve ne yapacağını bilmez bir halde ortada kalmıştı. Ailesinden hiç kimse hayatta değildi. Orman mühendisi olan babamın arkadaşları orman dairesinde bir memurelik işi bulmuşlardı ona. Gidip geliyordu ama hastaydı. Yüksek tansiyonu vardı. Dayanılmaz baş ağrıları çekiyordu. Tansiyon ölçücünün ibresi 27'lere fırladığında eve bir sağlık uzmanı gelip kanını alıyordu. O zamanların 50'li yılların sağaltma yöntemi buydu demek. Son yıllarda güldüğünü pek görmedim. Neşesine, sevincine tanık olmadım. Babamdan sonra solgun, hırçın, gayretli ama mutsuz bir kadın olmuştu. Coşkusu büyük bir hırsı, tutkuları vardı daha önce. Kocasıyla kıyasıya kavga eder, besleme kızları bir bakışıyla yıldırır, kaynanasına bir kaşın hafifçe kaldırarak "Rica ederim anne" diye çıkışırdı. Nedense bir roman kahramanına benzetiyorum onu şimdi. Ufak tefekti ama çok ölçülü, güzel bir bedeni vardı. İyi giyinmeyi, gezmeyi, para harcamayı çok sever, elde avuçtakinin darlığından yakınır dururdu. Ama babama işini bilmeyen bir adam olduğu konusunda söylenirken bile hiçbir zaman sıradan ev kadını şirretliğine düşmezdi. Eve ara sıra uğrayan hovarda bir kaptanla sabrı, görgüsü ve kibarlığıyla anımsanan bir İstanbul hanımefendisinin tek kızlarıydı. Gramofonda Alaturka taş plaklar dinler, en küçük detone sesleri yakalayıp eleştirir, şarkılar söylerdi. Manisa'da oturduğumuz evin karşısındaki kahvenin annemin bulaşıkları yıkarken söylediği şarkılar yüzünden öğle sonları birden kalabalıklaştığını öğrenmiş ve o evden taşınmak zorunda kalmıştık. Tırnaklarını kırmızıya boyar, romanlar okur, gelincik sigaraları içerdi. Babamın iş arkadaşlarının karılarıyla komşularını beğenmezdi. Soylu olduğuna inanırdı nedense. Sıradanlıktan, basitlikten nefret ederdi. Bu konuda çok hoşgörüsüzdü. Kusursuz bir İstanbul ağzı ve diliyle konuşur, doğuştan getirdiği bir yetenekle her şeyi yakıştırırdı kendine. Aramızdaki farkları, yaşasaydı ilişkimizin nasıl olacağını, benim yaşamımın bugünkünden farklı olup olmayacağını nasıl bilebilirdim? Bildiğim tek şey bugünkü benle sınırsız gurur duyacağıydı. Yazmamı, adımın duyulmuş olmasını önemseyecekti, hiç kuşkum yok. Çünkü o yapabileceği, olabileceği birçok şey için pek fazla seçme şansı bulunmayan bir kuşağın kadınıydı. Ölümden sonra sandığına küçük, kara kaplı bir defter ve bir tomar mektup buldum. Annem ve babam uzun kısa her ayrılıklarında birbirlerine yazmışlardı. Babamınkiler çocuksu, yakınmacı, kuru, gereksinim listeleriyle kabarmış, daldan dala atlayan kısa mektuplardı. Anneminkilerse düşlerle, özlemlerle, derin duygularla kaleme alınmış, kusursuz aşk mektupları. Küçük deftere babamdan sonraki acılarını, kaygılarını kadınca süslü bir el yazısıyla ve çok yoğun bir dille aktarmıştı. Kolay açıklanamaz bir durum ama yazarlık serüvenimin bu mektupları ve defteri okuduğum gün başladığını çok sonraları fark ettim ben. Bunun dışında annem bana pek az şey bıraktı. Pek az anı, pek az sürenlik ve güzellik. En büyük kalıtı ise yüksek tansiyon oldu. Yüksek tansiyonum ilk kez ilk çocuğuma gebe olduğum sırada ortaya çıktı. Diyetle normale döndü. Sonraki yıllarda genel sağlık kontrollerim sırasında uyarılar aldım doktorlardan. Şimdilik sorun değil ama olabilir.